Ayrım 12, sayfa 188. Gece gelen telefonlar tekin değildir. Gece yarısından sonra gelen telefonlar hep felaket habercisidir benim için. Ne zaman derin uykularımdan uyandımsa ya çocuklardan birinin araba kazasına haber verirdi hattın ucundaki kişi ya da annem de babamın hastalığı sırasında yine ateşlendiğini, fenalaştığını söylemek için. Uykumu bölen telefonu bu yüzden kalp çarpıntılarıyla el yordamıyla bulup açtım. Betty'nin sesini duydum. "Alo Ayşe, uyandırdım seni," diyordu. Demek uyuyup kalmışım bu sabah. Uzandım, başucu lambasını yaktım. Aa, saat sabahın 6:30. Aman tanrım, Ender'e bir şey oldu. Betty, ne var, ne oldu? Ender. Ender iyi, dinle beni. Kapıdan çıkmak üzereyim fakat fazla vaktim yok. New York'a uçuyorum. Aylin öldü. Ne? Ne demek öldü? Neden öldü? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey ölmüş oldu. Cenazede bulunmak için gidiyorum. Anneme bu haberi sen vereceksin. Beni sakın merak etmesin. Ben iyiyim. İyi olduğuma inanmazsa ancak o zaman ailenin vefatını söylersin ona. Annem saat 9'dan önce uyanmaz. Lütfen evine git, durumu anlat. Bizi sakın merak etmesin. Kızı, torunu, damadı, biz hepimiz iyiyiz. İlk fırsatta arayacağım onu. Sen ne zaman öğrendin? Dün gece geç vakit. Nilüfer aradı, o söyledi. Hadi çıkıyorum şimdi. Ender arabada bekliyor. Teşekkür ederim Ayşe. Kapattı telefonu, yatağın içinde iki büklüm kala kaldım. Ölürken hayatı sinema şeridi gibi geçermiş insanın gözünün önünden derler ya, ben de mi acaba ölüyorum ki çocukluğum, ilk gençliğim resim resim akıyordu gözlerimin önünden. Pay sokağı çocukları gibiydik biz. Soysal apartmanının çocukları. Ben, Nuri, Madelet, Muhan, Betin, Aylin ve Aylin'in bize hiç yüz vermeyen ablası Nilüfer. Aylin ince uzun bacakları, at kuyruğu saçlarıyla doğru bir tay gibi. Betin o yıllarda tombul, ben iki örgülü çöp bacaklı bir çocuğum. Kupalı saklambaç oynuyoruz evin önündeki arsada. İlkokul çocuklarıyız hepimiz. Sonra Aylin'in hepimizden ayrılıp İstanbul'da koleje gitmesi, bir sırık kızdan genç bir kıza, güzel bir kıza dönüşmesi, lise yıllarında bir sülün gibi artık Aylin. At kuyruğu çözülmüş, omuzlarına düşen karavel saçlarında kızıl parıltılar var. Neler geçiyor gözlerimin önünden? Binlerce anı. Michelle'le mutlu bir çiftken, son kocası Joe ile evlenirken, Büyükada'daki düğün yemeğinde, yine o son kocanın New York'taki muhteşem townhouse'undaki davette adamın gözlerini Aylin'in alımlı güzelliğinden alamaması. Nasıl da takdirle bakıyordu karısının kurduğu şık sofraya, hazırlattığı lezzetli Türk yemeklerine, karısından etrafa saçılan yaşama sevincine. Sonra ne oldu da boşanmaya kadar vardı bu ilişki? Bu ölüme doğru yokuş aşağı koşuş niye? Ölümün hiç yakışmadığı Aylin, ne yaptın sen? Çıktım yataktan, giyinmeye başladım. Bir yandan da Süha teyzeye ne söyleyeceğimi düşünüyordum. Kızım niye bana haber vermeden gitti Amerika'ya diye soracaktı. Haliyle Amerika'da okuyan torunu Serra'nın başına bir şey geldiğini düşünecektim. Ne desem inanmayacaktı. Çünkü bilirdi ki eğer bir felaket yoksa biricik kızı ona veda etmeden çekip gitmez. Buna emindim çünkü ben de kendi annemin tek ve biricik evladıydım, tıpkı Betin gibi. Tek evlatların omuzlarındaki ana baba sorumluluğu misliyle fazladır kardeşli çocuklardan. Tek çocuk anaları bilirler o tek evladın veda etmeden gitmeyeceğini, bir felaket olmadıysa. Süha teyzeye doğruyu söylemeye karar verdim. Ancak öyle inanırdı. Serra'ya kötü bir şey olmadığına. Evden çıkmak için kapıya yürürken saatime bakmayı akıl ettim. 7:15 geçiyordu. Ben nereye gidiyordum bu saatte? Geri dönüp elbiselerimle yattım yatağa tekrar. Bir üşüme geldi. Sanki üstüme lapa lapa kar yağıyordu. Yorganı kafama kadar çektim. Çocukluğumu, ilk gençliğimi birlikte geçirdiğim ailene hıçkırarak ağladım nihayet. Karanlığında yatağımın. Süha teyze sabah kızını arayıp evdeki hizmetçiden apar topar Amerika'ya uçtuğunu duyunca neler düşündüyse artık, benden Aylin'in ölümünü öğrendiğinde hiçbir şey söylemeden kucağında kavuşturduğu ellerine bakarak sessizce oturdu. Aylin elinde büyümüştü. Bağırıp çağıracağını, ağlayacağını, çırpınacağını sanmıştım. Hiçbirini yapmadı. Duruşuna sinmiş kederiyle hiç konuşmadan oturmaya devam etti. sonra kırık bir sesle, "İnşallah artık huzura kavuşmuştur yavrum," dedi. Evime döndüm, bu korkunç haberi bir de anneme vermek içimden gelmedi. Süha teyze nasılsa arardı onu bugün. Nitekim telefon çaldığında ben ucunda annemin olduğunu bilerek kaldırdım ahizeyi. Annemin ilk sorusu, "Doğru mu?" oldu. "Doğru," dedim. "Niçin, nasıl?" "Sebebini bilmiyorum henüz. Öğrenince söylerim sana." Annem hem ağlıyor hem konuşuyordu ama ben dinlemiyordum. Aklımda Aylin'le ilgili yazı yazmak vardı. Ona verdiğim sözü tutmalıydım. Resimler yollamıştı bana. Onları bulmalıydım. "Anne, kapı çalınıyor, arayacağım seni, değil mi canım?" Kapattım telefonu. Bana Betin'le yolladığı resimleri, belgeleri buldum. Sonra Okay Gönensin'e, Yeni Yüzyıl gazetesinin başındaki arkadaşıma telefon ettim. "Okay, bir arkadaşımı kaybettim. Onun hakkında bir yazı yazacağım. Resimler de var. Lütfen basar mısın?" "Kim ki?" "Şimdi uzun uzadıya anlatamam. Yarın ya da öbür gün yazıyı hazırlayıp getireceğim. Sen bana gazetede yer ayır." "Öyle her yazıyı basamam Ayşe, kim bu?" diyordu ben telefonu kapatırken. Hiç aldırmadım. Ertesi gün Betin'den nasıl öldüğünü öğrenir, yazının sonunu o zaman yazardım. Ben yazıyı yazıp resimlerle birlikte götürdüğümde Okay'ın yazının üstüne atlayacağından adım gibi emindim. Aylin eğer dünyayı görebiliyorsa bulunduğu yerden buna çok sevinecekti. Zaten gazetede hayatının yayınlanması için bana resimleri kendi yollatmamış mıydı? Bu veda yazısı ona son bir hoşluk olurdu benim tarafımdan. Telefon ben çalışırken zır zır çalmasın diye fişini çekip daktilomun başına oturdum. Yazı bittiğinde ağlıyordum yine. Yüzümü yıkayıp annemi aradım. Bu sefer uzun uzun konuştum onunla. Aylin'in öldüğüne katiyen inanmıyordu. Biri bizi işletiyormuş kesin. "Anneciğim," dedim. "Betin beni mutlaka arar. Ondan nasıl, neden öldüğünü öğrenir, sana söylerim. Belki de inşallah biri Betin'i işletmiştir. Akşama benden haber bekle." Nitekim Betin çok geç saatte aradı. Bana bilgi vermekten çok annesine dair bilgi almak için. Daha doğrusu ben Süha teyzeye Betin'in ani gidişi hakkında ne anlattımsa o da annesine aynı şeyi söylesin diye. "Gerçeği söyledim," dedim. "Ne yaptı?" "Olgunlukla karşıladı. Sakinleşemeyen senin değil benim annem. Betin Aylin nasıl ölmüş?" "Kendi arabasının altında kalmış. İzah edilemeyen tuhaf bir kaza. Cenaze yarın askeri törenle kaldırılacak." Cenazeden sonra beni arar bilgi verir misin diye sordum. "Ya da fax çek. Onun için bir yazı hazırlıyorum." "Çok iyi ediyorsun. Sever de öyle şeyleri. Cenazeden sonra sana bilgi veririm," dedi Betin. Sözünü de tuttu. Onun cenazeye ilişkin verdiği ayrıntılı bilgiyi kullanarak yazıyı bitirdim. Resimleri de yanıma alıp bir taksiye atladım. Yoğun trafikte bir türlü ilerlemeyen arabada Okay'ın yerinde olması için dua ederek vardım menzilime. Okay yerindeydi. "Sen şunlara bir göz at. Ben 15 dakika sonra geleceğim," dedim. "Basmak istemezse yazıyı geri alırım." Yazı ve resimleri Okay'ın masasına bırakıp çıktım. Kapalı çarşıya inen caddedeki kahvelerden birinde çay içtim ve Okay'ın yanına geri döndüm. Okay beni görür görmez "basıyorum," dedi cumartesi ekine. Pazar günü telefonun sesi durmak bilmedi. Sabahın erken bir saatinde Aylin'in ablası Nilüfer'in telefonuyla uyandım. Ta New York'tan nerede nasıl haber almıştı bilemiyorum. Yazıdan haberi vardı ve teşekkür ediyordu. O gün beni aramayan eş dost kalmadı. Son telefon ise Okay'dan geldi. "Ayşe, bütün gün telefonlar durmadı. Herkes kim bu Aylin diye soruyor. Annem ki hayatta gazeteyi ki okumaz, o bile telefon etti. Sahi Ayşe, kim bu Aylin, senin neyin olur?" "Kuzenimin kuzeni." "Yazdıklarının hepsi doğru mu?" "Hayda, Okay, doğru olmasa yazar mıyım? İnanılır gibi değil de." "Değil," dedim. "Ne yaşadıkları ne de ölümü inanılır gibi değil." Bir telefon daha geldi bir gün sonra. Ercan Arıklı hiç uzatmadan konuyu damardan girdi. "Kızım sen hemen otur, Aylin'in hayatını roman yap," dedi. Aylin'in hayatı romandı zaten. Çok az insana nasip olan rengarenk, tutkulu, çılgın, hayırlı bir hayattı. Bir ömre 5 değişik yaşam sığdırmıştı Aylin. Sırasıyla Arap prensesi, tıp öğrencisi, ünlü bir psikiyatır. Amerikan ordusunda asker ve kendisi olmuştu. Nülüfer'in Türkiye'ye dönmesini bekledim izin almak için. Acaba nasıl bakardı kız kardeşinin hayatının romanlaşmasına? Tahminimden de sıcak baktı Nülüfer. Onu hayata yeniden döndürmek gibi bir şey bu. Yaz elbette dedi. Yazayım da sonra ne yapacağım yazdıklarımla? Aylin gibi birinin hayatı 300 sayfada zor biterdi. Ben dünyanın masrafını edip Amerikalara gidecektim. Kocalarıyla, hastalarıyla, dostlarıyla, meslektaşlarıyla konuşacaktım. Onca emek harcayıp aylarca uğraşacaktım ve yazdıklarım elimde kalacaktı. Kapımın önünde benzini olmadığı için süremediğim bir araba gibi. Aynen buydu. Yayıncısız bir kitap, benzinsiz arabaydı. Yayıncıdan yana olan şansım ise malumdu. Öykülerim için zar zor bulduğum yayın evi batma aşamasındaydı. Üstelik yeminliydim de kapı kapı yayıncı aramamaya. Ben bu konuda hayıflanıp dururken rahmetli Ergin Telci, "Ya neden daha evvel düşünemedim? Benim bir yayıncı arkadaşım var," dedi. "Seni ona götüreceğim," diye telefon etti. "Kim?" dedim, yayıncıların hepsini tanırmışım gibi. "Atıl, Afa yayınlarının sahibi." Ergin, Aylin'in kız kardeşi Elçin'in de benim sınıf arkadaşımdı. Okul yıllarımızda Elçin'in evinde tanıştığımız günden itibaren Ergin'le abi kardeş gibi olmuştuk. Yıllar sonra Robert Kolej Sosyal Etkinlikler Derneği'nde de birlikte çalışıyorduk. Özellikle yoksul çocukları okutmaya yönelik bazı başka sosyal yardımlaşma derneklerinde de. Bir süredir iyi değildi Ergin. Bitkin görünüyordu ama bunu aşırı içkisine veriyorduk biz arkadaşları. İleri derecede kanser olduğundan değil bizlerin, kendinin bile haberi yoktu o günlerde. "Sen bana adresi ver, ben giderim," dedim. "Ben götüreceğim seni," dedi. "Ne zaman müsaitsen bana söyle, randevu alayım." Bir gün kararlaştırdık. Ergin'i arabamla Bebek'teki evinden aldım. Taksim'e park ettik. Atıl, her kimse onun İstiklal Caddesi'nin Taksim'e yakın sokaklarından birinde bulunan iş yerine yürüyecektik. Koluna girdim Ergin'in. AKM'nin önünden A Camii'ne neredeyse 20 dakikada geldik. Arkadaşım yürüyemiyordu. "Ergin, yalvarırım, şurada bir kahvede otur, bir şey iç. Bak, ben çok üzülüyorum seni yoruyorum diye." "Ben yorulmuyorum," dedi. "Seni ben götüreceğim." Zar zor vardık Atıl'ın yerine. Bürosunun altında bir de kitapçı dükkanı varmış meğer. Afa yayınlarına ait. Binaya girdik ki dimdik bir merdiven var önümüzde. "Git beni kitapçıda bekle. Atıl'ı alıp geleyim," dedim. "Sen çık önden, ben yavaş yavaş çıkarım," dedi. İnadını biliyordum, çıktım merdivenleri. Yukarıda onun bastonunun ve sürüklenen adımlarının sesini suçluluk duygusu içinde dinleyerek bekledim. Nihayet geldi. Beni göbekli, uzun saçlı ve sakallı Atıl'la tanıştırdı. Atıl'ın küçük odasında birbirimizin ağzından ala ala anlattık ailenin olağanüstü hayatını. "İşte bu hayatı romanlaştırıyor Ayşe," dedi Ergin. "Onun anlaşmak üzere olduğu bir yayın evi var ama ben dedim ki Atıl benim arkadaşımdır. Onunla konuşmadan imza atma," dedim. Hatırım için kabul etti. Bu palavrayı duyunca kıpkırmızı oldum ve ne tarafa bakacağımı şaşırdım. Ergin'le göz göze gelsem gülmeye başlayacağım. Atıl gözlerimi yakalasa hemen anlayacak Ergin'in yalanını. Yere baktım. "İyi ettin," dedi Atıl. "Biz zaten biliyorsun bir kadın dizisi yapıyoruz. Milena'nın, Camille Claude'un hayat hikayelerini bastık. Frida Kahlo var, Madame Curie var. Bütün ünlü kadınların biyografilerini çevirtiyorum sırasıyla." Benim gözlerim hala yerdeydi ama farkındaydım ki olumlu bir yöne doğru akıyordu konuşma. Bu kitapta bir Türk kadınının yaşam öyküsü," dedi Atıl. "Doğru mu duydum?" "Tamam o zaman, bir anlaşma imzalayayım," dedi Ergin. "Yok artık, henüz fol yok, yumurta yokken ne anlaşması?" Bodoslamadan gidiyordu Ergin. "Kızdıracak adamı şimdi, vazgeçecek," diye ödüm koptu. "Ben bir Amerika'ya gideyim hele de," diyecek oldum. "Amerika'ya gitmek için para lazım," dedi Ergin. "Avans alırsın yayın evinden. Hemen gidersin, bir an önce başlarsın yazmaya." "Burası Türkiye ya, ne avansı Ergin Telci?" "Yaptın mı yapacağın arkadaşım, kaş yapayım derken göz çıkarmak buna denir. Oğlum, kız masraf edecek. Sadece randevu için telefon etmesi bile dünyanın parasını tutar. Kitap basıldıktan aylar sonra alacağı %10'la idare edilecek bir iş değil ki bu." "Pekala, %10 yerine %12 telif veririm," dedi Atıl. "Ama önce kitabı göreyim." Ben gözlerimi yerdeki kilimden kaldırıp tavana diktim bu sefer. Tamam ama ben bu yolu bir daha yapamam. Bu merdivenleri de bir daha çıkamam. El sıkışın şimdi. Bir ön anlaşma imzalayın dedi Ergin. Ergincim, Atıl Bey hele bir anlaşma hazırlasın, ben sana göstermeden imzalamam, merak etme dedim. Atıl, bak bu kız benim kardeşimdir. Benim kız kardeşlerimden hiç farkı yoktur, ona göre ha. Tamam abi dedi Atıl. Sözüm söz, yazsın getirsin basacağım. Ergin'in beni kendi gibi bir başka içkiciye eliyle teslim etmek istemesindeki ısrarı konuşma ilerledikçe anladım. Özel muamele bekliyordu benim için. Ve iki lafın arasında benim içkici olmadığım halde ne kadar temiz yürekli biri olduğumu sıkıştırıyordu. O da bizden biri demek ister gibi. Sürekli içenler sosyal içicilere benzemezler. Bir cemaatin birbirlerini kollayan üyeleri gibidirler. Aralarındaki sessiz dayanışma aşırı içmelerinin ortak nedeninden kaynaklanır herhalde. Haksızlıklarla başa çıkamayınca çoğu kez duyarlı ve merhametli olan bu insanlar kaba, hoyrat insanlarla ve adil olmayan sistemle baş edemedikleri için alkole sığınırlar. Bazen kaçıştır alkol, bazen de baş kaldırıştır. Çaylarımız bitince kalktık. Atıl bana yayınladıkları kadın biyografilerini verdi okuyup fikir edinmem için. Bazılarını çoktan okumuştum zaten. Bozuntuya vermeden hepsini aldım. Siz bir 30 sayfa kadar yazdıktan sonra bana gönderir misiniz yazdıklarınızı diye sordu Atıl. Elbette ilk bölümü bitirir bitirmez gelirim. Merakla bekliyorum. Allah'ım pencereden süzülüp göklere mi uçsam, damların üzerinde kanat mı çırpsam, eve kadar koşa koşa mı gitsem, körün istediği bir göz, Allah vermiş iki göz. Adamın yayıncı olmasının yanı sıra bir de kitapçı dükkanı vardı üstelik. İçim içime sığmıyordu. Ben elimdeki poşette AFA'nın yayınladığı kadın biyografileri serisi koluna girdim yine arkadaşımın. Yavaş yavaş indik merdivenleri. Yavaş yavaş yürüdük. Arabaya varana kadar 5 dakikalık yolu yine yarım saatte aldık. Direksiyona geçtikten sonra Ergin bugün benim için yaptıklarına çok ama çok teşekkür ederim arkadaşım dedim. Sus kız lafını bile etme ben ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Benim 25 yıldır yapamadığımı yaptın, yayıncı buldun bana. Ergin'in sayesinde bir yayıncım vardı artık. Şimdi bir an önce New York'a uçup aileni tanıyan insanlarla konuşmalıydım. Onat'ın Cock'n Roll'undan ayrılmış olmasaydım, şimdi cebimde beni oraya uçuracak para olurdu diye hayıflanırken İzmir'den sevgilim aradı. Mart ayında bir iş görüşmesi için New York'a gitmesi gerekiyordu ve bana yeni bir diziye filan başlama da beraber gidelim diyordu. Nutkum tutuldu, bir süre konuşamadım. Yoksa gelemiyor musun, reklam işi mi aldın yine diye sordu. Almadım dedim. Geliyorum, evet. Tarihi belli mi? Mart başı. Benim görüşmelerim 3 günde biter ama sen de gelirsen biraz daha uzun kalırız diye düşündüm. Yeri ona göre ayırtacağım. Ben ne şanslı bir insandım ya. Hiç vakit kaybetmeden kimlerle görüşeceğime dair bir liste yaptım kendime. Betin eczaneden dönmüştü çoktan. O bana ailenin son iki kocasının telefon numaralarını, fakslarını ve adreslerini verdi. Zaten her ikisiyle de tanışıyordum. Onlara hemen birer faks çektim. Yazmak istediğim romandan söz ettim. New York'ta olacağım tarihleri bildirip randevu istedim. Ailenin psikolog kocası Radomisli'den ayrıca ailenin hastaları hakkında da bilgi istiyordum. Hastaların telefon numaralarını ve adreslerini yollayabilirse randevu almaya çalışacaktım. Geldiğimde konuşmak için. Günlerim tanımadığım onlarca insana mektup yazmakla, faks çekmekle, randevu talep etmekle geçti. Çoğu akşam saat kurup yattım ki New York'ta kimseyi işinde rahatsız etmeden akşam saatlerinde evlerindeyken telefonda konuşabileyim. Nihayet New York'a doğru yola çıktığımda ailenin Amerika'da yaşayan son iki kocasıyla, birkaç önemli hastasıyla, yakın arkadaşlarıyla ve yanında çalışan yardımcılarıyla randevularım kesinleşmişti. Ablası Nilüfer'den, en yakın arkadaşı Betin'den ve müşterek kuzenimiz olan Semra'dan aldığım sürüyle telefon numarasında oraya vardığımda arayacaktım ki İstanbul'daki telefonum ödeyemeyeceğim miktarlar yüzünden kesilmesin. İlk randevum ailenin hayatı boyunca belki de gerçekten tek aşık olduğu adam üçüncü kocasıylaydı. Michel Radomisli ile onun küçük ofisinde oturmuş aileni konuşurken ikimizin de zaman zaman gözleri yaşlanıyordu. Michelle bana, Irene'in Oklahoma'ya gitmeden önceki dönemde çok mutsuz olduğunu, özellikle Joe'nun kızlarının onunla çok uğraştıklarını anlattı. Ertesi gün Aylin Michelle'le evlendikten sonra onların yanında çalışmaya başlayan Nuri'nin evindeydim. Nuri'yi Ankara'da Nilüfer'in evinde çalıştığı delikanlılık yıllarından tanırdım. Bana açık kalplilikle Aylin'in onu doktorlara göndererek nasıl tedavi ettirdiğini, değil sadece sakalının çıkmasını, sesinin kalınlaşmasını, evlenip çocuk sahibi olmasını bile Aylin'e borçlu olduğunu anlattı. Çok öz eline girdiğinde, kadınlarla ilk tecrübelerini anlattığında rahatsız olduğumu hatırlıyorum. Fakat bunu bir iç dökme olarak kabul ettim. Çok şeyi borçlu olduğu Aylin artık yoktu. Onun bir ızantısı gibi gördüğü bir yakınına açılma ihtiyacı duymuştu belki de. Dinledim. Sonra bu anlattıklarını asla kitaba almayacağımı söyledim. "Yo, ne anlattımsa yazabilirsiniz," dedi. "Belki aynı hastalığı çekenlere umut olurum. Hem de sayenizde meşhur olurum." "Anlamadım Nuri, neden meşhur olmak istiyorsun? Benim başımdan neler geçti bu gurbet ellerde. Hayatımı kaleme almak istiyorum Ayşe abla. Anlattığım her şeyi yazın ki benim de reklamım olsun. Anlatacak şeyi olmayan adamı kim okur ki?" "Emin misin Nuri, anlattıkların çok özel şeyler. Niye anlattım ki yazasınız diye tabii." Nuri'nin evine bir kere daha gittim. Yine uzun uzun konuştuk. Aklımın ucundan bile geçmedi ona bir kağıt imzalatmak. Bir sonraki röportajım Aylin'in son kocası Joe ile olacaktı. Joe, her ne kadar ihtimal vermesem de Aylin'in esrarengiz ölümüyle ilgili töhmet altındaydı. Evet, o tuhaf kaza sırasında New York'ta değildi ama Aylin'den kurtulmaya çalıştığını hepimiz biliyorduk. Başka birini azmettirmiş olamaz mıydı? Bu konuyu defalarca konuşmuştuk Engin'le aramızda. Ne Engin ne de ben, 70'ine merdiven dayamış, koca göbekli, 4 çocuklu Joe'nun katil olabileceğine ihtimal vermiyorduk asla. Ama ben onunla konuşmaya giderken Engin çok tedirgin oldu. Benimle gelmeye kalktı, zor vazgeçirdim. Joe ile ofisinde buluştuk. Önce uzun uzun konuştuk. Sonra beni arabasıyla Aylin'in öldüğü yeri göstermeye götürdü. Aylin'in son oturduğu evi ilk defa görecektim. Yolda heyecanlıydım. Ev New York'a 1 saat kadar uzakta, gösterişli villaların birbirinden büyük bahçelerle ayrıldığı, çok zengin insanların oturduğu bir mahalledeydi. Her kadının rüyalarını süsleyebilecek, modern ve çok şık bir yapıdaydı. Ne kadar mutlu olabilirdi o evde, ah Aylin. Joe bana karşı nazikti. Bahçeyi ve evin her tarafını gezdirdi. Sorularımın hepsini yanıtladı. Kazanın olduğu noktada bir sürü resim çektim. Evde 1 saatten fazla kaldık. Polis tutanaklarını da görmek istedim. Dönüş yolunda konuşmaya devam ettik. Hayır, Aylin'i Joe öldürmüş olamazdı ama ölmüş olduğuna pek üzüldüğünü de zannetmiyordum. Joe'dan sonra Aylin'in hastalarıyla, komşularıyla, kapıcısıyla konuştum. Listemdeki 20'den fazla kişiyle görüştükten sonra İstanbul'a döndük. Evime varınca ilk işim, New York'ta konuştuğum kişilerin sesleri hala kulaklarımda, yüz ifadeleri, mimikleri, edaları aklımda hala tazeyken onları kaleme almak oldu. Yazdıklarımın arasında bana en ilginç gelen Nuri'nin ve Rahibe Nancy'nin öykülerini seçtim. Engin'e çıktı aldırtıp AFA yayın evine postaladım. Atıl benden tek bir bölüm yollamamı istemişti. Ben ona 2 bölüm yolluyordum. 2-3 gün sonra yazdıklarım eline geçince üzerinde konuşmak için telefon ederdim Atıl'a. Eğer beğendiyse Aylin'in zaten çok iyi bildiğim çocukluğu ve öğrencilik yıllarıyla devam ederdim. 3 gün sonra sabah saatlerinde ettiğim telefonu ilk çalışta sekreter açtı. "Ben Ayşe Kulin," dedim. "Size bir zarf yollamıştım. Elinize geçti mi?" "Dün geldi. Atıl Bey'e verdim. Atıl Bey'le görüşebilir miyim? Hemen bağlıyorum Ayşe Hanım." Bekledim biraz. "Ayşe Hanım, Atıl Bey çıkmış. Ben bir ara arka tarafa geçmiştim. O zaman çıkmış olmalı. Ne zaman döner acaba? Bilemiyorum. Aradığımı söyler misiniz lütfen? Numaram var onda. Ama bir kere daha vereyim." Söyledim numaramı, kapattım. Aklıma hiç kötü bir şey gelmedi o gün. Atıl'ın geri aramamasına rağmen. Ertesi gün yine aradım, toplantıda dedi sekreter. Ne zaman çıkar toplantıdan? Öğle saatlerinde. Öğle saatlerinde aradığımda az evvel çıkmıştı. Saat 3 sularında aradığımda henüz dönmemişti. Bir gün ara verip tekrar aradığımda o gün işe gelmeyecekti. Bir gün sonra aradığımda biraz önce çıkmıştı. Bir haftanın sonunda sekretere dedim ki, Atıl Bey'le görüşmem gerekmiyor. Anlıyorum ki romanımı basmaktan vazgeçti. Yarın sizi aradığımda bana deyin ki, evet vazgeçmiş, bunu duymak istiyorum. Madem kendi söyleyemiyor, bana siz söyleyin. O zaman sizdeki dosyamı bana geri göndermenizi isteyeceğim. Hepsi bu. Siz benden kurtulacaksınız, ben de sizin ofisi aramaktan. Tamam mı? Tamam dedi sekreter. Ertesi gün aradığımda sekreterim bana Atıl romanını basmaktan vazgeçmiş demesini bekliyordum. Dosyamı yollaması için Urla'daki evimizin adresini verip kapatacaktım telefonu. Ama sekreter öyle demedi. Atıl Bey'le konuşamadım dedi. Seyahatte mi? Evet. Ne zaman döner? Haftaya. O zaman haftaya ararım sizden yanıtımı almak için. Bir hafta sonra sekreter Atıl Bey'in henüz dönmediğini söyledi. İnat ettim, netice alamayacağımı bildiğim halde sırf şan olsun diye bir ay boyunca günde 2 kez aradım. Bir ay sonra sekretere şöyle dedim. Yarın İstanbul'a dönüyorum. Hafta içinde uğrayıp dosyamı alacağım. Lütfen dosyayı bana hazır edin. Elbette dedi sekreter. Ertesi gün Atıl'ın ofisinin dik merdivenlerine tırmanırken beni buraya eliyle getiren Ergin'in basamakları ne zorluklarla çıktığını hatırlayınca gözlerim doldu. Sevgili arkadaşıma bir hafta önce kanser teşhisi konmuştu. Buradan çıkınca onu ziyarete gidecektim ama üzülmesin diye Atıl'ın sözünde durmadığını, kitabı basmaktan vazgeçtiğini ona şimdilik söylemeyecektim. Atıl'dan dosyamı ertesi günde alamadım çünkü dosyayı bulamamışlardı. Büyük bir ihtimalle kaybolmuştu. Pes etmedim. Güvenimi hak etmeyen kuruma yazdıklarımı bırakmak istemiyordum. Ya öykümü aşırır da kendilerine aitmiş gibi kullanırlarsa? Evet, bir paranoya geçirdiğimi itiraf ediyorum ama çıldırmak için iyi bir nedenim vardı. Çarşamba günü geri geleceğim. Dosyam şu masada durmuyorsa burayı talan edeceğim dedim. Çok alçak, sakin bir sesle. Raflarda duran kitapları işaret ederek. Gülümsüyordum da galiba. Sonra dönüp gittim. Çarşamba günü geri geldiğimde dosya masadaydı. Hiçbir şey söylemeden aldım ve çıktım. Bir gün sonra Urla'ya geri döndüm. İçimde aileni yazmak için ufacık bir heves kalmamıştı. Engin bütün iyi niyetiyle bana sık sık başladığın kitabı mutlaka bitir. Nasılsa bir yayıncı bulunur diyordu ama o benim yayıncılarla olan 25 yıllık maceramı bilmiyordu. Urla'da oturdum yine bilgisayarın başına, taşlara tuş vurmaya başladım. Aylin'den vazgeçmiştim. Bu sefer ruh halime uygun hazin bir öykü dökülmüş parmak uçlarımdan. Anneannemin tam 49 yıl boyunca yaşadığı Narmanlı apartmanını terk edişinin hikayesi. Anneannem Bosna'dan göçen babaannem gibi vatanını hiç terk etmemişti ama 2 kez yuvasını terk etmişti. İlki çocukluğunu, gençliğini, evliliğini, anneliğini yaşadığı Beyazıt'taki konaktı. Diğeri ise Teşvikiye'deki Narmanlı apartmanı. Kocasının ölümünden sonra onu hayata bağlayan yegane torununu, beni kucağına aldığı, ömrünün geri kalan kısmını geçirdiği, ölümü de yarım asırdır yattığı yatağında karşılamayı umduğu, Narmanlı'nın 3. katında ana caddeye bakan dairesi. Enflasyon sattığımız mülklerin gelirini sıfırlamış, satacak başka mülk kalmamıştı. Ev sahibinin haklı olarak istediği artışı verebilmesine imkan yoktu. Mecburen annemin yanına taşındı. Sürgüne gitmekten beter olmuştu. Son kez çıkarken 50 yıldır yaşadığı evinin kapısından dolayısıyla hüzünlü bir öyküydü yazdığım. Elimden çıkan 2. öykü de en az onun kadar hazindi. Boşandığım kocamın çocuklarımın velayetini benden almak için bana açtığı davayı konu ediniyordu. İsim vermeden. Yalancı şahitler, iftiralar, korkutmalar, yurt dışında okumalarına izin vermediğim takdirde çocuklarımı kaçırmakla tehdit etmeler. Gözyaşları içinde yazmıştım çaresiz ve çok genç bir annenin duruşmalarda küçücük çocukları için verdiği savaşı. Beni bilgisayarın başında gördüğünde, bakıyorum Aylin'e devam ediyorsun demişti Engin. Yok, Aylin'i yazmıyorum. Nereye yazıyorsun o halde kaç gündür? Bambaşka şeyler, öyküler. Okuyabilir miyim? Çıktı alamayız ki, bilgisayardan mı okumak istiyorsun? Diskete alalım yazdıklarını, yarın ofiste çıktı alırım. İyi fikir dedim. Ertesi gün Engin iki öykünün çıktısıyla geldi. Ayşe, okudum bunları ben, müthiş iki öykü yazmışsın. Hele anneanneni anlattığın öykü inanılmaz güzel. Bunları yayınlamak lazım. Olur. İki öykü yayınlamak için yayıncılar sırada bekliyorlarmış. Haber yollamışlar bana. Ayşe Hanım öykülerini hiç durmasın getirsin demişler. Bak, yayıncının yaptığına çok üzüldüğünü biliyorum ama umudunu kaybetme bence. Bir gün seni biri fark edecek. Kimse o biri, acele etse iyi olur çünkü ben yolun yarısını geçeli çok oldu Engin dedim. Birkaç gün sonrasında gazetelere bakıyorduk. Engin bana Cumhuriyet'i uzattı. Bak ne var burada dedi. Uzanıp aldım kıvırdığı sayfayı. Ne var? Okusana. Burada okuyacak bir şey yok ki, bir ilan var sadece. İlanı oku. Haldun Taner Öykü Ödülü Yarışması Şartları. Ne var bunda? Şartları okusana Ayşe, yayınlanmamış veya bu yıl yayınlanmış iki yeni öykü ününe katılabiliyorsun. Ne diyorsun sen, yarışmaya mı katılayım? Evet, aynen öyle diyorum. Saçmalama Engin, ben kendime daha iyi bir yayıncı, daha bir yayıncı bulamamışım. Kim bana ödül verir? Bu yayıncı bulma yarışması değil, öykü yarışması dedi Engin. Şartları okumadın mı? Her öyküden 14 takım istiyorlar. Bu evde çıktı alamayız ki. Ama ben fabrikada alabilirim. Orası makarna fabrikası, öykü fabrikası değil dedim. Bu konuşma sona ersin diye kalkıp bahçeye çıktım. Hafta sonuna kadar da bilgisayara hiç dokunmadım. Hayal kırıklığımı iki öyküye döküp rahatlamıştım. Kafamdan atmıştım atılı. Pazartesi günü Engin işten Urla'ya döndüğünde, bugün benim sekreter bana değil sana çalıştı dedi. Pardon, 14 takım öykü çıktısı aldı. Neden? O iki öyküyü çoğaltıp yarışmaya yolladım. Atıyorsun. Atmıyorum. Bana sormadan nasıl yaparsın böyle bir şey? Sen bugüne kadar hep yayıncı kapılarını zorlamışsın. Yanlış kapı. Belki şans seni başka kapıda bekliyor. Bu kez de yarışma kapısını dene bakalım. Ben bunu hiç duymamış olayım ki seninle kavga etmeyelim dedim Engin'e. Tamam dedi, hiç duymamış ol. Bu konuyu bir daha hiç açmadık ama ben yarışma ilanının olduğu Cumhuriyet Gazetesi'ni aradım, buldum ve sakladım. Ayrım sonu, sayfa 206. Ayrımda geçen yabancı kelimeler. New York. NEWYORK. Michelle. MICHEL. Townhouse. TOWNHOUSE. Milena. MILENA. Camille Claude. CAMILLE. CLAUDET. Frida Kahlo. FRIDA KAHLO. Madame Curie. MADAME. CURIE. Cook and Roll. JOKE apostrof SN ROLL. Oklahoma. OKLA HOMA. Joe. JOE.